Ayrım 45. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 500. 108. Garston davası Amerikan gazetelerini meşgul etmeye devam ediyordu. Shibalov, güya Sovyet Büyükelçiliğinden aldığı bir yönergeyi sunmuştu savcılığa. Gazetelerde yönergenin çevirisini okuyan Danilevski gülümsedi. Bogart, Sovyetler Birliği ile ilgili konularda uzmanları var sanıyor kendilerini galiba. Ama bu adamların tümü kara cahil. Sahte belge düzenlemeyi öğrenemediler gittiler. Mina evin ceketine dikilenlerden bile kötü bunlar. Moskova'ya Albay Robertson yeni bir provokasyona giriştiğini yazdı. Sonra Senatör Love'un arkadaşı Senatör Kane ile görüştü. Bir su baskını olduğu zaman dedi Kane, hiç kimse rüzgar nereden esti de oldu bu diye kafa yormaz. Bir taşkın vardır çünkü ortada. Bunun dehşeti vardır. İnsanlar konuşup görüştükçe ben savaşın kaçınılmazlığına inanmıyorum. Paris konferansında gerçi aykırı sesler de duyuldu ama görüşmeler yine de bombardımanlardan daha iyidir. Yüzüne o çok ustalaştığı gülümsemelerden birini konduran Danilevski, ''Çok haklısınız.'' dedi. Sonra düşündü. ''Çok ilginç. Kane neden görüşmek istedi acaba benimle?'' En rezillerinden biri oysa senatonun, Ocak'ta Moskova'ya bomba atılmasını önermişti. Haber, bilgi alışverişi ve genel olarak gazetecilerin tüm çalışmaları karşılıklı anlayışın gelişmesine yardım eder. Pax Ajansı muhabiri Bogart'a hala vize vermeyişinize doğrusu çok gücendim, Mr. Danilevski. Bogart, hayatını Amerikalılarla Ruslar arasında dostluk kurulması ülküsüne adamış bir çocuktur. Temsil ettiği ajansa gelince, tümden bir programdır bu ajans. Genel direktörlerini tanırım. Her konuşmamızda bana sorunların silah zoruyla çözümlenemeyeceğini, uzlaşma, anlaşma yollarına gidilmesi gerektiğini söylemiştir. Şimdi anlaşıldı. Robert, son zirzopluğuna karşı tepkimizin nasıl olduğunu anlayabilmek için senatöre yoklama yaptırıyor. Bogart konusunda bir şeyler yapabileceğimizi ihsas etmeliyim Kane'ye. Senatör Pax muhabirini övmeye devam ediyordu. Rusya'da topu topu 2 ay kalmasına rağmen Sovyet hayatını çok iyi kavramış bir insandır kendisi. Danilevski yüzünde aynı gülümsemeyle, ''Mr. Bogart'ın vize işlemi konusunu yeniden gözden geçiririz.'' dedi. Sovyet hayatını çok iyi kavramaya gelince, gazetelerde herhalde güya bizim elçilik görevlilerinden birisince düzenlenen yönergeyi okumuşsunuzdur. Orada örneğin Mr. Bogart gibi alanında bilgi sahibi olan kişiler için çok gülünç sayılacak şeylerden söz ediliyor. Sizinle görüşmekten çok memnunum Mr. Kane. İştenlikle görüşmelerin yapılacağı zamanın da geleceğini umut ediyorum. Senatör çıkınca Danilevski'nin yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu. Küstah herifler, her şey o kadar beyaz iplikle dikili ki. Yarın bayram, onları düşünmemeye çalışmalıyım. Moskova için bir telefon görüşmesi yazdırdı Danilevski. Çok heyecanlıydı. Gerçi sınavlar yaklaştığı için Moskova Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde okuyordu Marusia. Moralinin bozuk olduğunu yazıyordu kızı. Ama Danilevski sorunun yaklaşan sınavlar değil başka bir şey olduğunu hemen anlamıştı. Geçen yaz Moskova yakınındaki bir yazlık dinlenme evinde Marusia ile bir ay geçirmişti. Marusia neşeliydi, kitap okuyor, tiyatroya gidiyor, spor yapıyordu. Öğretmenlerini ve arkadaşlarının taklitlerini yapıp babasını güldürmüştü. Şeytan adını takmıştı Danilevski ona. Oysa şimdi bazı anlar oluyor ki yaşamak bile istemiyorum diye yazıyordu. Heyecan içinde kızına ne olmuş olabileceğini düşünüyordu. Telefonda onun hiçbir şey anlatamayacağını çok iyi biliyor ama yine de heyecanla bekliyordu konuşmayı. Hiç değilse sesini duyabilecekti. Ses hiç iyi duyulmuyordu ve Danilevski bağırıp durmak zorunda kalmıştı. Marusya, beni duyuyor musun? Uğultular arasında güçlükle duyabildi kızının sesini. Hiçbir şey duyulmuyor. Telefoncu kız araya girdi. Daha yüksek sesle konuşun. Danilevski bağırdı. Marusya, sağlığın nasıl? Birden uğultular kesildi. Çok güzel duymaya başladılar birbirlerini. Kızının neşeli sesini duyan Danilevski'nin yüzü ışıdı. Her şey yolunda baba. Ya sen nasılsın? Ben de iyiyim. Karamsar bir mektubunu aldım. Sonradan çok üzüldüm yolladığıma. Şimdi her şey yolunda. Bayramın kutlu olsun Marusya. Senin de baba. Moskova'da havalar çok güzel. Yazlık giysilerimi giydim ben. Duyabiliyor musun beni? Çok iyi duyuyorum. Moralin nasıl? Çok iyi. Duyuyor musun beni? Baba, sana bir haberim var. Yalnız şaşırma. Evleniyorum. Pavlik'le. Kızmadın ya. Bunu da nereden çıkardın? Kucaklarım seni. Yazın görüşürüz. Marusya'nın iç çektiğini duydu. Ah bir sınavlarımı verebilseydim. Hoşça kal baba. Danilevski gülümsedi. Meğerse neymiş sorun? Herhalde Pavlik'le kavga etmişti yaşamak istemediğini yazdığında. Çok gülünç. Demek Marusya da evleniyor ha? Aslında hiç de gülünç değil. Bana hala çocuk gibi geliyor ama bu Temmuz'da 21'ini dolduracak. Pavlik'e karşı kayıtsız bulmuştum oysa onu. O geldiğinde hemen ciddileşmiş, şaka yapmayı falan bırakıp susmuş ya da tam tersine iğnelemeye başlamıştı oğlanı. Bir seferinde de odasına kaçmış ve kapıyı kilitleyip bütün gece orada oturmuştu. 2 hafta süresince devamlı olarak Dinamo'ya gitmemi, orada çok gülünç bir maç olacağını kanıtlamaya çalıştı durdu. Sonra Pavlik futbolu sevmediğini söyleyince de bir daha maç lafını ağzına almaz oldu. Yakışıklı iyi bir çocuk Pavlik, jeolog. Tiyatroya meraklı, tek kelimeyle çocuk. Belki de yaşlandığım için böyle söylüyorum. Öyle ya, 24 yaşımda ikinci kez Vera'ya aşık olmuştum ben. Marusya'nın neşeli konuşması çok iyi oldu. Mutlu anlaşılan yavrucak. Gazetelerin başına oturdu ve yeniden Amerika ile doldu kafası. Kimya Enstitüsü en akıllıca savaşın biyolojik savaş olduğunu bildiriyor. Çünkü bu durumda düşman ülkenin ekonomisi yıkılmamış oluyor. Batı Berlin'de sokak manevralarında Amerikan askerleri göz yaşartıcı bombayı başarıyla kullanmışlardır. 20 Japon tümeni kurulmasıyla ilgili olarak General Shimamura ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Atlanta'da beyaz bir kadına küçük düşürücü davranışta bulunan bir zenci asıldı. Chicago'da barış propagandası yapan 14 kişi tutuklandı. Keç maçları bir yılda 15 milyon dolar getirdi. En başarılı enstantane Amerikan Superman'inin kızıl hayaleti abondene ettiği 17. dakikaydı. Halk "bitir işini, öldür onu" diyerek Amerikan Superman'ine çılgınca sevgi gösterisinde bulundu. Albany, 13 yaşında bir çocuk, 20 dolar için yaşlı bir kadını öldürdü. Danilevski pencereye gitti. Numaralanmış dümdüz sokaklar uzun ve sıkıcıydı. Bir türlü alışamamıştı bu kente. Sapa bir taşra bölgesi, tam bir memur cenneti. New York'ta arada bir de olsa canlı insanlar görebiliyordun. Öfkelenen, savaşım veren insanlar. Burada ise kör bir kendini beğenmişlik, çılgın senatörlerin entrikaları, MacArthur'la Atchison, Donovan'la Roberts arasında soğuk savaş vardı. Aslında New York'ta berbattı. Gizli anlaşmalar, ticari sözleşmeler, telaşlı, koşturup duran insanlar. Ne bir düşünce kırıntısı, ne bir acıma. Ne zaman doğacak güneş Amerika'nın üzerine? Uçsuz bucaksız topraklar, dev gibi kentler, dağlar, çağlayanlar, okyanuslar, sağlam yürekli insanlar, göçmen akınları ve gece. Uzun, kapkara bir gece. Saatine baktı. Moskova'da yürüyüş kolları sırava girmekte, gençler dans etmektedir. Marusya herhalde uyuyordur. Kendisiyle konuştuğumda saat orada gecenin 2'siydi ama hayır, uyumuyordur. Sokakta şarkılar, kahkahalar, onca neşeli gürültülü varken herhalde mavi elbisesini ve benim armağan ettiğim süet ayakkabılarını giyecektir. Merak ediyorum, acaba çiçek getirecek mi Pavlik ona? Şimdi gençler arasında ne yapıldığını bilmiyorum. Ben Vera'ya çiçek götürmüştüm ama utandığımdan görülmesin diye gazeteye sarmıştım. Gözlerini kapadı, Moskova'yı görüyordu. Pushkin anıtı, çiçeklerle süslü dükkanlar, bir çocuk yalanarak dondurma yiyor. Benim o çocuk diye düşündü Danilevski ve uyudu. 109. 30 Nisan günü akşama doğru Nina Georgievna pencerenin önünde oturuyordu. Pencere camı batmakta olan güneşin pembe ışıklarıyla yıkanıyordu. Dışarıdan uzaktan uzağa oynayan çocukların sesleri duyuluyordu. Nina Georgievna az önce Valya'nın mektubunu yanıtlamıştı. Mutluluktan ağladığım mektubunu okurken, Valya eskiden de yazardı iyi olduğunu ama Nina Georgievna onun coşkulu sözlerinin ardında gizli bir kederi, hatta zaman zaman umutsuzluk olduğunu görürdü. Yalnız bu son mektubunda Valya'nın mutluluğunu didine uğraşa elde ettiğini, tiyatroyla bağının rastgele olmadığını ve onun gerçekten hayallerle yaşayan, yetenekli, güçlü bir insan olduğunu anlamıştı. Nina Georgievna çocuklarının da çocuklarıymış gibi görmeye alıştığı ötekilerin de artık yollarını bulduklarını, moral yönden güçlendiklerini düşünüyordu. Ocak'ta Olga'nın yanında 2 hafta kalmıştı. Musenka kocaman kız olmuştu, çok iyi yürekliydi ve büyük bir hayalciydi. Kendisi masallar uyduruyordu artık. Olga işinden memnundu, şantiye şefinin sekreteri olmuştu. Nina Georgievna uğursuz bir geceyi anımsadı. Leningrad ve Tallinn'den artistler çağrılmıştı kulübe. Olga sabaha kadar dans edeceklerini söylüyordu. Giyeceği tuvaletiyle ilgili kararsızlıkları ve akıl danışmalarıyla bıktırıp usandırmıştı Nina Georgievna'yı. Koyu yeşil ipekten uzun bir elbise dikmişti o gece için. Öte yandan Olga'nın sık sık mühendis Tam'dan söz edişi Nina Georgievna'nın gözünden kaçmamıştı. Yeni elbisesini prova ederken de açıkça söylemişti. Acaba Tam beğenecek mi? Nina Georgievna soğuk aldığı için konsere gidememişti. İkide bir de saatine bakıyordu. Olga nerede kaldı? Sinyakov çoktan gitmişti kulübe. Elbise değiştiremeyecek eğer biraz daha geç kalırsa. Olga geldiğinde 11'i geçiyordu saat. Donmuştu ama sevinçliydi Olga. Kulübe gitmeyecek misin diye sormuştu Nina Georgieva'na. Olga gülümsemişti. Dans edecek halim yok. Geç oldu. En önemlisi de çok yorgunum. Biliyor musun? 12 kilometre yol gitmemiz gerekti. Rüzgar öyle kar yığmış ki yola, korkunç. Sonra olanları anlatmıştı annesine. Biriken mektupları ayırıp dosyalamak için biraz geç kalmıştı işte. Herkes çıkmıştı. Muhasebeci Sokolov nöbetçiydi o gece. Telefon çalmıştı. Acele şantiye şefini istiyorlardı. Sobolov'un inşaat işlerinden hiç mi hiç anladığı yoktu. Bu yüzden gayet sakin. Kimse yok, demişti. Pazartesi sabah gelecekler. İyi ki Olga'ya da söylemişti telefon edildiğini. Olga hemen anlamıştı. Bir kaza tehlikesi vardı. Doğruca şantiye şefinin evine koşmuştu. Temizlikçi kadın şefin dinlenmek için pazartesiye kadar Daça'ya gittiğini söylemişti. Güçlükle bir araba bulabilmişti Olga. Ama bu kez de şoför kalın kapalının teki çıkmıştı. Asıl yolu bırakıp ara yollara sapmış ve rüzgarın biriktirdiği karlar arasında takılıp kalmışlardı. Olga şoföre yürüyerek gidip haber vermesini söylemiş ama adam yolu bilmediğini bahane ederek tek başına gitmeyi reddetmişti. Neyse gidip haber verebilmişlerdi sonunda. Şantiye şefi kendi arabasıyla getirmişti Olga'yı. Nina Georgieva Olga'nın üzüldüğünü sanmıştı. Ne zamandır beklediği bir geceydi bu. Yeni elbise dikmişti kendisine. Ama Olga ısınmak için bir kadeh likör içmiş, gülmüştü. Ancak yatarken yine gülümseyerek 1 Mayıs'ta giyeceğim elbisemi demişti. Nina Georgieva o elbisenin içinde tam seni çok beğenecek, eminim bundan. Demek istemiş ama sessizce yanağından öpmekle yetinmişti. Hayır, Olga'dan yana korkacak bir şey yoktu. Pravda'da mimar Vlakov'u öven yazının yayınlanmasından sonra herkes Nina Georgieva'yı kutlamıştı. Oysa onu asıl sevindiren Natasha'nın anlattıkları olmuştu. Vasya kendisine daha yüksek bir mevki verilerek Moskova'da çalışması önerisini geri çevirmiş ve Minsk'te kalmıştı. Gerçek bir tutku Vasya'nınkisi. İnsanlar vardır, onlar için sanat bir memuriyet ya da kariyerdir. Nasıl yaparlarsa o güne en uygunu yapmış olacaklarını hesaplarlar ya da şeflerinin nelerden hoşlandığını tahmin etmeye çalışırlar. Vasya ise yanıyor, onun için Minsk her şey demek. Her sözünden bu anlaşılıyor. Savaştan önce bana dümdüz tek taraflı gibi gelirdi Vasya. Her söyleyeceğin şeye karşı hazır bir yanıtı vardı. Bunun bir çocukluk olduğunu anlayamamışım o sıralar. Şimdi ise onun ne kadar karmaşık bir öz yapısı olduğunu görebiliyorum. Olağanüstü bir coşku ve esinle son derece sağlam, sağlıklı hesapların bileşimi. Ne sanatı bayağılaştırıyor ne de hayatı küçük görüyor. Bir uyum ve denge sağlamaya çalışıyor. Natasha onun Minsk'e yaptıklarını nasıl da heyecanla anlatıyordu. Hala delişmen bir kız gibi seviyor sanki onu Natasha. Oysa o da artık deli dolu bir kız değil. İşinde başarı kazanmış, saygınlığı olan bir bilim işçisi. Güçlü, kararlı bir öz yapısı var. Kafasına koyduğunu gerçekleştiriyor. Eskiden birbirlerinden ayrı yaşadıkları için kızardım onlara. Aşkları tükendi herhalde diye düşünürdüm. Oysa şimdi daha da çok seviyorlar birbirlerini. Ayrılığın tek etkisi, ilişkilerine bir de romantikliği katması oldu. Natasha'nın burada olması büyük mutluluk benim için. Benim yaşımda birinin gelecekle yaşaması çok güç artık. Vasenka akıllı, yetenekli bir çocuk. Boşuna üzülüyor. Natasha onun için Sergeyciğim de küçükken tıpkı onun gibi dur durak bilmez bir haylazdı. Vasenka, Musenka'nın 180 derece tersi. Masal sevmiyor ama Raymond'e diyenin kendisini nasıl rayların üzerine attığını anlattığımda ağzı açık dinliyor. Olga da Musenka için üzülüyor. Çok yufka yürekliymiş. Bizim zamanımıza göre değil bu kız diyor. Vasenka'ya hayranmış o da. Oysa Sergeyciğim de küçükken hem yaramazlık yapardı hem de Musenka gibi hayaller kurardı. Sonra da öyle kaldı zaten. Gözü pek, atılgan ama aynı zamanda sevecen ve ince. Ondan hiçbir şey kalmamış olması ne kadar acı. Vasya bir kent kuruyor. Oysa Seryoja'nın mesleği başkaydı. Yurt dışında görevlendirilmeden önce kurduğu köprü 41'de havaya uçuruldu. Zaten o öyle yapılara falan kendini verenlerden değildi. Nina Georgieva masaya gitti. Sergey'in fotoğrafına baktı. Kafasını hafifçe geriye kaykıtmıştı Sergey. Sabahleyin bir demet kardelen çiçeği koymuştu Nina Georgieva fotoğrafın önüne. Hiç çiçeksiz bırakmamaya çalışırdı zaten fotoğrafı. Çok severdi Sergey'in çiçekleri. Paris'ten döndüğünde en çok hoşuma giden de demişti. Çiçeğin orada en zorunlu eşyaların başında yer alması. Anımsıyor musun çiçek dolu küçük el arabalarına nasıl şebboy, menekşe, inci çiçeği satardı kadınlar? Florisse vu diye bağırırlardı. Buna bizim dilimizde karşılık bulmak olanaksız. Kendini çiçekleme diye bir fiil yok bizim dilimizde. her şeyi anlatırdı bana. Yalnızca onu hiç anlatmamıştı. Voronov yazmasaydı hiç öğrenemeyecektim bile. Hava kararmıştı ama o ışıkları açmadan öylece koltuğunda oturuyordu. Kafasına her şeyi silip atmıştı. Yalnızca bir tek şeye vermişti kendini. Yalnızca bir tek şeyi duyumsamaya çalışıyordu. Sergey onunla birlikteydi ve bembeyaz çiçeklere bakıyordu. Kapı çalındı, Nina Georgievna kalktı, kapıyı açtı. Sırtında yağmurlu, genç bir kadın duruyordu karşısında. Kocaman, görmez gibi bakan gözleri ve olağanüstü güzelliğiyle büyülemiş, şaşkına çevirmişti onu. Çok bozuk bir Rusçayla, ''Ben Nina Georgievna Vlakova'yı arıyorum.'' dedi. Nina Georgievna birden anladı kim olduğunu gelenin. Bağırdı, ''Siz!'' Mado kollarını açıp ona doğru atıldı. Cesaret edemiyorlar, susuyorlardı. Öylesine duyguyla yüklüydü ki her ikisi de sözcüklerin çok yavan kaçacağından korkuyorlardı. Mado, Nina Georgievna'ya bakıyordu. Ne çok benziyormuş Sergey annesine. Gözler, yüz, ağız. Yalnız burnu biraz başkaydı onun. Duvarda Sergey'in kocaman bir fotoğrafı asılıydı. 10 yaşlarında şuşko yüzlü bir çocuk. Ve Mado, kestanenin altındaki bankta otururken kendisine mutluluktan söz eden adamı hemen tanıdı. Sergey'in annesini daha yaşlı sanıyordum. Gözleri ne kadar genç bakıyor oysa. Tüm olarak yüzünün anlatımı da öyle. Küçücük oda tıklım tıklım kitap doluydu. Duvarda bir peyzaj. Kırmızı kiremitli, yeşil panjurlu küçük beyaz bir ev. Belki de Fransa'dandır. Lili'nin kocaman bir fotoğrafı başında şapka ayakta duruyor. Yüzüne gölge düşmüş. Nina Georgievna da gizlice Madu'ya bakıyordu. Ben de tam böyle düşünmüştüm onu. Seryoja'nın sevdiği her şeye sahip. Coşku, sevecenlik, incelik ve manevi güç. Onun partizan müfrezesinde oluşunu şimdi daha iyi anlıyorum. Sonunda Nina Georgievna ürkek ürkek sordu. Çok oldu mu Moskova'ya geleli? Dün değil, önceki gün geldim. Bir heyetle birlikte. 1 Mayıs törenlerine çağırdılar bizi. Dün arayacaktım sizi ama bir fabrikayı gezdirdiler. Voronov'tan ta ne zaman almıştım adresinizi. Biliyor musunuz, inanılmaz bir şey ama geldiğiniz sırada ben de sizi düşünüyordum. Zaten pek sık düşünürdüm sizi. Ve derken bugün... Sustu, utanmıştı. Fransa'dan sormaya başladı. Mado anlattı. Fransa kaynıyordu. Amerikalılar her yerde üs kuruyorlardı. Gerçek bir işgaldi bu ama halk karşıydı. Kışın Eisenhower geldiğinde her yerde büyük gösteriler yapıldı. Dokerleri bir görseydiniz, ne aç bırakılarak ne kurşunla durdurulamaz dokerler. Paris'te Astoria çevresinde polis barikatı yarıldı. Amerikan kurmayı yerleşiktir Astoria'da. Yoldaşlarımızdan birinin genç bir karısı var. Metronun korkulukları üstüne çıktı. Aşağı ittiler onu. Bacağı kırıldı. Geçenlerde yeniden bir gösteri yapıldı. Ateş açtılar. Berti fabrikalarından bir işçi kızı öldürdüler. Uzun yıllar önce genç bir kızken ben de bir gösteride bulunmuştum Paris'te. Çok güzel bir gösteriydi. Genç bir kız elindeki bayrağı jandarmalardan koruyordu. Onun için söylediklerinizi çok iyi anlayabiliyorum. Fransa'yı tanırım ben. Döndüğümde Seryoja anlatmıştı. Nina Georgievna'nın sesi titredi. Mado da heyecanlanmıştı. İlk kez geçiyordu adı Sergey'in. Nina Georgievna kendini topladı. Anlatmıştı. Genç bir işçiyle tanışmış orada. Roche Anne fabrikasından. 40'ta Paris düştükten sonra oluyor bu. Herhalde Mille olacak. Direnişte Pepe diye çağırırdık onu. Bir Gestapo subayını ateş edip öldürmüş ve 41 aralığında kurşuna dizilmişti. Ölmeden önce yoldaşlarına, zafere ve gücümüze inandığını yazmıştı. Voronov bana nasıl geri çekildiklerini anlatmıştı. Sergey ile birlikteymişler. Voronov'la rastlaşmamız bir öykü gibi. Bilmiyorum, anlattı mı size? Hapishaneye yapılan bir baskına katılmıştı Voronov. İçlerinde benim de bulunduğum bir sürü yoldaşı özgürlüğe kavuşturdu partizanlar. Biz ayı derdik ona. Savaşmayı o öğretti bize. Bugün bir kart aldım ondan. Moskova'dan geçmiş ama kente inememiş. Stalingrad'a gidiyormuş. Büyük bir takım şeyler yapacaklarmış orada. Stalingrad'ın nasıl yeniden kurulduğuna ilişkin çok şeyler yazılıyor bizde. Belki oraya da götürecekler bizi. Öyle görmek istiyorum ki Stalingrad'ı. Voronov bana Sergey'in orada çarpıştığını yazmıştı. Nina Georgievna'nın gözlerinden birkaç damla yaş düştü. Mado da ağlamaya başlamıştı. Sonunda duyulur duymaz bir sesle. Ölmedi o dedi. Bunu siz de biliyorsunuz. Gencecik bir kızken Paris'ten Rusya'ya nasıl gittiğinizi anlatmıştı bana. Rusya'da sizi hapishanenin beklediğini biliyordunuz. Caydırmaya çalışmışlardı. Ama kabul etmemiş ve dönmüştünüz Rusya'ya. Mutluluğunuzun bu dönüşte olduğunu biliyorsunuz. Mado güçlükle konuşabiliyordu. Gözyaşlarından boğulacak gibiydi. Kestanenin altındaki bank, Sergey'in gazeteyi açışı ve birisinin hım hım bir sesle söylediği şarkı. İşler tıkırında Bayan Markiz. Sergey daha o zaman biliyordu döneceğini ve beni yanına almayacağını. Büyük bir mutluluğu tattınız siz dedi Nina Georgievna. Benim bir Sergey'im yoktu. Uzak gençlik yıllarını anımsadı. Şairi, karnavalı, daracık, karanlık bir sokaktaki öpüşmeyi. Hayır, gerçek bir aşkı tatmadım ben. Gençken çok hayal kurardım. Şimdi bunları anımsamak gülünç bir şey. Bana öyle geliyor ki ne varsa sergiye verdim ben. Mado onu kucakladı, fısıldayarak ve çabuk çabuk. Onu nasıl sevdiğimi bir bilseniz dedi. Benim için ölmedi daha o. Onunla gezer, onunla konuşurum ben. Ondan sonra hiç kimseyi sevemedim, sevemem de. Yazıklandığımı sanmayın, mutluyum ve onun aşkından gurur duyuyorum. Beni fark ettiği ve çağırdığımda geldiği için gurur duyuyorum. Dün değil, önceki gün havalimanından kente iniyorduk. Bizim için Moskova'yı görmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Aslında inançlarımız yüzünden bizi eziyorlar. Zindanlarda çürütüyorlar, öldürüyorlar. Ve ben kocaman bir kent gördüm bugün. Yapılan üniversiteler gördüm. Geniş caddelerden geçtim. Kocaman yepyeni evler, koca bir halk, neşeli genç kızlar gördüm. Bu biliyor musunuz? Anlatılmaz bir mutluluk. Bunca yoldaşımız boşuna ölmemişler demek. Tüm yol boyunca gülümsedim durdum. Sergey vardı yanımda. Koluna girmiştim onun. İnanç verdi Sergey bana. Kurtardı beni. Gece sokağa baktım. Odamın penceresinden Kremlin'in yıldızları görülüyordu. Ve Sergey'i kucakladım. Ona... Canım dedim, bak bu kez yanın sıra getirdin beni, kentine getirdin. Mado gittiğinde kulelerden ve çatılardan güneşin en son ışıkları da çekilmek üzereydi. Yollar iyice boşalmıştı, Mado yürüyor ve gülümsüyordu. Sanki şu anda Moskova'nın yemyeşil bulvarlarından birinde Sergey ile karşılaşmıştı, öyle taptaze bir gülümsemeydi bu. Nina Georgievna 1 Mayıs gösterilerine ne olursa olsun okuluyla birlikte katılmak istiyordu. Okul müdürü onu caydırmaya çalışmıştı. Kendinizi korumalısınız. Kaç saat ayakta durmanız gerekecek? Son bir yıldır çok iyi hissediyorum kendimi demişti Nina Georgievna. Hatta yaşımı bile unuttuğum oluyor zaman zaman. Gogol bulvarında uzun süre beklemeleri gerekti. Şarkı söylediler, dans ettiler. Hava da değişip duruyordu. Bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyordu ve ıslak caddeler ışıl ışıl parlıyordu. Nina Georgievna öğrencilerine Astoria'ya doğru atılıp polis barikatını yaran genç Fransız kadını dokerleri anlattı. En sevdiği öğrencisi Misha Rogoff bas sesiyle ''Yamanmışlar vallahi'' dedi. ''Amerikalıları da kovacaklarından eminim ülkelerinden.'' Kızıl Meydan'a geldiklerinde Nina Georgievna tribünde Mado'yu gördü, ona el salladı ve gülümsedi. Tıpkı Sergey'in gülümsemesi diye düşündü Mado. Büyük bir mutlulukla izliyordu töreni. Ne büyük bir güç. Berti işçileri, Josephine, Marsilyalı dokerler de gelip görebilselerdi. Yalnız değiliz biz, böyle bir halk var yanımızda. Ne ailesin ya da Bedie'nin çılgına dönmelerinin nedenini anlayabiliyorum. Kartları daha yeni karıştırıyorlar ama oyunu çoktan kaybettiler. Nina Georgievna öğrencileriyle birlikte yürüyor, pankartlarında ''Barış, savaşı yenecektir'' yazılı ve ''Çiçekler, çiçekler'' ne güzel yüzleri var oğlanların. Bir tanesi Sergey'e benziyor, çocukken Sergey de bu olandan geçmişti. Hayır, inandığımız, uğruna dövüştüğümüz şey soyut bir fikir, bir hayal değil, hayatın ta kendisi. Kocaman, karmaşık, coşkun, ateşli, kaynayan, köpüren hayat. İşte işçiler geçiyor, bağırmak istiyorum onlara. Hoçkis, Berti, Gnom Eron, işçileri de sizlerle birlikte. Çok kalabalıklar ama aslında burada olduklarından da çoklar. Tüm dünya onlarla birlikte artık. Muzeli'nin önünden geçerken Nina Georgievna Stalin'e baktı. Stalin gülümsüyordu. Nina Georgievna da gülümsedi. Eski dünyayı bilen Lenin'le birlikte olmuş, onunla birlikte çarpışmış, zindanlarda yatmış ve çok ağır bir yükü omuzlamış adam baktı ve gülümsedi. Sovyet devletini güçlendirmiş, halkı korkunç bir fırtınadan geçirmişti. Şimdi de barışı, soluk alıp vermeyi, hayatı koruyordu. Güneş bir an koyu leylak rengi bulutları yırttı. Yaşasın barış bayrağının taşıyıcısı. Herkes Stalin'e baktı. Tüm dünya bakıyor ona diye düşündü Nina Georgievna. Köprüye doğru inmeye başladı yürüyüş kolu. Misha Rogoff yabancı konuklar grubunu görünce bağırdı. Yaşasın bütün dünyada barış. Sesi kısıldığı için son sözcükler cırlak bir sesle çıkmıştı. Bütün arkadaşları güldüler. Misha utanmıştı ama biraz sonra ıslıkla hoşça kal sevgili şehrimi çalmaya başladı ve yanında yürüyen kız arkadaşları alkışladılar. Herkes neşeliydi. Nina Georgievna da neşeyle gülüyordu. Bardaktan boşanırcasına yağmaya başlayan yağmur bile dikkatini çekmemişti kimsenin. Bardaktan boşanırcasına pırıl pırıl bir yağmur yağıyordu Moskova'ya. Moskova 1950-1952. Kitabın sonu 7 Mart 2012 sayfa 511.